Ayrım 23.
Sayfa 227. Bir yıl boyunca siyasal durum esas olarak Türk milliyetçilerinin lehine değişti. Ekim ayında Ankara'daki Fransız temsilcisi Franklin Boulon ile Kilikya'nın Türkiye iadesine dair bir anlaşmaya varıldı. Yunanlıların ısrarlı taleplerine rağmen İtilaf devletleri tarafsızlıklarını ilan ettiler. Çünkü İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon önce Londra'da yapılmış olan öneriler doğrultusunda ve sonra da Yunanlıların Anadolu'dan tamamen çekilmesi esasında görüşmeleri yeniden başlatma çabasındaydı. Ancak bu girişimler sonuçsuz kaldı ve Mustafa Kemal çok titiz hazırlıklardan sonra 26 Ağustos 1922'de kuvvetlerine Yunan ordusuna taarruz emrini verdi. Venizelos taraftarlarıyla Monarji taraftarları arasındaki kavgalarla ikiye bölünmüş bir subaylar heyeti tarafından çok kötü yönetilen Yunan ordusu, Afyon Karahisar'ın güneyine doğru yapılan esas şiddetli hücumu beklemiyordu. Her tarafta bozguna uğratıldılar ve başkomutanları dahil olmak üzere ordunun büyük bir kısmı Afyon'un batısında tutsak alındı. 30 Ağustos'ta savaş kazanıldı ve ardından Yunan ordusunun denize ve deniz ötesine geri çekilişi bir kaçış halini aldı. 9 Eylül'de Türk süvarileri İzmir'e girdi. Yunan ordusunun yenilmesiyle Türkler ile halen Boğazlar bölgesini işgal altında tutan İngiliz güçleri arasında başka bir güç kalmamıştı. Karşı karşıya gelmeleri an meselesi gözüküyordu. Türkler Avrupa'ya geçiş hakkı istediler. İngiliz hükümeti direnmeye ve boğazları savunmaya karar verdi ve itilaf ortaklarına ve dominyonlarına destek çağrısında bulundu. İngiliz hükümeti Yeni Zelanda dışında hiç destek çıkmayınca imparatorluğun Müslüman halkları üzerindeki nüfuzunu tehlikeye sokacak bir itibar kaybına uğramaktansa gerekirse kendi başına savaşmaya karar verdi. Sonunda bu tehlikeli durum, çatışmalara meydan vermemeyi başaran cephedeki komutanların, General Harrington ve İsmet Paşa'nın İnönü duyarlı davranışlarıyla etkisiz hale getirildi. Mudanya'da bir hafta süren görüşmelerden sonra 10 Ekim'de bir ateşkes anlaşmasına varıldı. İstanbul ve Boğazlar savaş sonuna kadar İngilizlerin denetiminde kalıyordu. Ulusal direniş hareketi içerisindeki siyasal gelişmeler. Türk Ulusal Direniş Hareketi'nin 1918 ve 1919 yıllarındaki bölgesel kongrelerden 1922'deki zafere kadarki gelişiminin öyküsü, aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk, hareketin kesin önderi olarak ortaya çıkışının da öyküsüdür. Ancak otoritesi tartışılmaz değildi. Onun silahlı kuvvetler üzerindeki otoritesi İstanbul hükümetince işine son verilmiş olduğu halde hep muhafaza edilmişti. Çünkü önde gelen komutanlar kendisine kesin şekilde sadık kalmışlardı. Siyasal otorite ise başka konuydu. Yaptıkları kongrelerle bölgesel direniş hareketlerini örgütlemiş ve karakolun faaliyetleri sayesinde hareketin başarısına belirleyici şekilde katkıda bulunmuş olan ittihatçı kadrolar, sahneye ilk çıkanın kendileri olduğunun ve Mustafa Kemal'e gözü kapalı bağlı olmadıklarının bilincindeydiler. Bunların başına buyruk oluşu, Ocak 1920'de karakol Bolşevik temsilcileriyle kendi başına görüşmeler yürütmüştü. Paşa'nın karakol lideri Vasıf'la Sivas Kongresi'ndeki aleni atışmasında olduğu gibi Paşa'yla ciddi sürtüşmeye yol açmıştı. Ulusal direnişi destekleyen İstanbul Harbiye Nezaretindeki iddiatçı subaylar ulusal direnişi esasen itilaf devletlerine baskı yapmakta ve itilaf devletlerine barış koşullarını değiştirtmekte bir araç olarak görüyorlardı. Anadolu hareketinin gittikçe bağımsız olan çizgisinden hoşlanmamaktaydılar. Bir ara Mustafa Kemal'in yerine daha yumuşak başlı olan Kazım Karabekir'i geçirmeyi düşündükleri anlaşılıyor. Onların rekabetini tam olarak sona erdiren şey İstanbul'un 20 Mart'ta İngilizler tarafından işgal edilmesi ve karakolun önde gelen mensuplarının Malta'ya sürülmesi oldu. İstanbul'daki yeraltı örgütü çalışmaya devam etti. Ancak artık etkin şekilde Ankara'dan denetleniyordu. İstanbul'un işgalinden 1922'deki nihai zafere kadar olan dönemde kabaca sol ve sağ muhalefet diye sınıflandırılabilecek iki tür muhalefet ortaya çıktı. Sol muhalefet sıkı komünistlerden oluşmuyor fakat bir İslami, emperyalizm aleyhtarı, korporatist ve sosyalist düşünceler karışımını destekleyen insanlardan oluşuyordu. Ortak paydaları Batı aleyhtarlığıydı. Bunların ilk ciddi örgütü Mayıs 1920'de Mustafa Kemal'in onayıyla kurulmuş olan Yeşil Ordu'ydu. Bu gerçek bir ordu değil, milliyetçi güçlerin maneviyatını düzeltmek ve padişahın hilafet ordusu adı altında faaliyet gösteren propagandacılarının eylemlerine mukabelede bulunmak için düşünülmüş siyasal bir örgüt idi. Buna Çerkez Ethem kendi Çerkez savaşçılarının başında katılınca örgüt dikkate alınır bir güç ve gizil bir tehdit halini aldı. Mustafa Kemal Paşa örgütü Temmuz ayında dağıttı. Ama meclisteki köktenciler aynı ay içerisinde Halk Zümresi adıyla yeniden örgütlendiler. Mustafa Kemal Paşa'nın buna tepkisi Halk Zümresi içerisinde güvendiği bazı kişilere resmen tasdik edilmiş bir komünist partisini Türkiye Komünist Fırkası kurdurtmak oldu. Parti paşaya yakın olan kişiler tarafından sıkı şekilde kontrol edilmekteydi. Ne var ki bu partiyi ne köktenciler tanımıştı ne de 3. Enternasyonel. Çünkü 1920 ilkbaharında Bakü'de kurulmuş gerçek bir komünist partisi zaten mevcut bulunuyordu. Bunun yönetimini Mayıs 1920'de Mustafa Supi yönetimindeki bir topluluk devralmıştı. Eski yüksekokul hocası ve iddihatçı Mustafa Supi 1914'te Rusya'ya kaçmış ve burada savaş boyunca tutuklu kalmıştı. Devrim ertesinde Rusya'daki 60 bin Türk savaş tutsağı arasında komünist düşüncelerin yayılması için uğraştı. Yandaşları Halk Zümresi içerisindeki aynı düşüncedeki bazı kişilerle birlikte Ankara'da Kasım ayında Halk İştirakiyun fırkasını kurdular. Mustafa Kemal Paşa bu sol hareketi ezmek için Ocak 1921'de girişimlerde bulundu. Önce Çerkez Ethem'e askerlerini dağıtmasını ve bunları düzenli orduya katmasını emretti. Çerkez Ethem bunu kabul etmeyince üzerine asker gönderildi. Adamlarının çoğu tutsak alındı ve kendisi de kaçıp Yunan tarafına geçti. Solun güçlü parçası böylece yok edildikten sonra Mustafa Kemal Halk İştirakiyun yanlılarını dağıttı. Mustafa Supi Trabzon'dan Anadolu'ya girmeye çalışırken geri dönmeye zorlandı ve sonra da bölgedeki komutanların emriyle bazı taraftarları ile birlikte denizde boğduruldu. Sebep, aşırı solun Mustafa Paşa'nın önderliğine gerçek bir tehdit oluşturmuş olması değildi. Gerçekten de aşırı sol, Türkiye'de 1960'lara kadar marjinal bir olguydu. Ama aşırı solun varlığı, milliyetçiler için hayati önemde olan Sovyet desteğini tehlikeye sokabilirdi. Bu özellikle sabık iddihatçı savaş lideri Enver Paşa, Mustafa Kemal'e karşı bir seçenek olarak var olduğu sürece tehlikeliydi. Enver, ordu içinde ve milliyetçi hareketin dayanmış olduğu yerel ve bölgesel iddihatçı topluluklardan bazıları arasında hala büyük bir üne sahipti. Enver 1918'de Kafkasya'ya ulaşıp mücadeleyi oradan sürdürme girişiminin başarısızlığa uğramasından sonraki 1,5 yılı Berlin'de geçirdi. Bolşeviklerle temaslar kurdu. Avrupa'da yaşamakta olan çeşitli İslam ülkelerinden bir grup eski teşkilat-ı mahsusa ajanını esas alarak bir çeşit İslami komintern kurmaya çalıştı. Ve Eylül 1920'de Bakü'deki Sovyet destekli Doğu Halkları Kongresi'ne Kuzey Afrika temsilcisi olarak katıldı. Kongre sonrasında kısmen İslamcı, kısmen de sosyalist olan köktenci bir program kaleme aldı. ve kendisinin dünya çapındaki İslami devrim ağının Türk şubesi olacak olan Halk Şuralar Fırkası adlı bir parti kurdu. Aynı zamanda da kendine Mustafa Kemal'e göre daha güvenilir bir sol seçenek görüntüsü vermek suretiyle Sovyet desteğini elde etmeye çalışıyordu. İstediği aslında Sovyet parası ve silahıyla Kafkasya'da bir Türk ordusu kurmak ve sonra da bu ordunun başında Anadolu'ya girmekti. Bu tasavvur Batı cephesindeki tehlikeli durum ve Mustafa Kemal'in savaş yönetimine ilişkin meclisteki eleştiriler nedeniyle 1921 ilkbaharı ve yazında başarıya ulaşabilirdi. Ama görünürde Sovyet desteği yoktu. Bolşevikler Enver'i bir süre oyalayıp onu Ankara'ya karşı üstü kapalı bir tehdit gibi kullandılar. Sonunda Bolşevikler Ankara ile bir dostluk anlaşması imzalayınca ve planını Bolşeviklerin desteklemeyecekleri belli olunca Enver, taraftar toplamada kendi şöhretine güvenip Anadolu'ya tek başına gitmeye karar verdi. 30 Temmuz'da Türk sınırındaki Batum'a gitmek üzere Moskova'dan ayrıldı. Türkiye'ye girmesi kabul edilmedi. Ama Anadolu'dan gelen taraftarlar onu Batum'da karşıladılar. Sınırın ötesindeki Trabzon'daki milliyetçi örgütün önde gelen mensuplarıyla sürekli temas halindeydi. Eylül başlarında kendi topluluğu Batum'da bir kongre bile yaptı. Ama Halk Şuralar Fırkası olarak değil, İttihat ve Terakki Fırkası olarak. Bu da Enver'in Sovyet desteğine artık güvenmeyip milliyetçi örgüt içerisindeki İttihatçıların desteğini amaçladığını gösteriyor. Ne var ki çok geç kalmıştı. Kendisi sınırda meşgulken Sakarya'daki savaş doruğundaydı. 13 Eylül zaferi yalnız Ankara'yı değil, belki de Mustafa Kemal'in de konumunu kurtarmıştı. Enver 2 hafta daha kaldı ve sonra temelli gitti. Yine de yeni bir İslam-Türk İmparatorluğu hayalinden hiç vazgeçmemişti. Ve Haziran 1922'de Afgan sınırı yakınında Türkiye gerilla çetelerinin başında Kızıl Ordu ile savaşırken öldü. Ancak Mustafa Kemal'in 1921'de üstesinden gelmek zorunda kaldığı tek sorun sol ya da Enverci tehdit değildi. Mustafa Kemal'in Sovyetler Birliği'ne yönelik uzlaşmacı siyaseti doğulu muhafazakar milletvekilleri arasında endişeye sebep olmuştu. Mart ayında bunlar 1919 Erzurum Kongresi düzenleyicilerinden biri olan Hoca Raif'in Dinç yönetimindeki Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti'ni kurdular. Bu hareket dinin ve saltanat ile hilafetin önemini vurgulamaktaydı. Yukarıda anlatılanlardan ilk millet meclisinin türdeş olmayan ve yönetimi zor bir topluluk olduğu anlaşılacaktır. Meclis üzerindeki hakimiyetini güçlendirmek ve meclisin eylemlerinin önceden daha bir kestirilebilir olması amacıyla Mustafa Kemal güvendiği yandaşlarından Müdafaa-i Hukuk grubunu oluşturdu. Yunan tehdidi sırasında geçici olarak sessiz kalmış olan muhalefet, bu tehlikenin 1921 sonbaharında uzaklaşmasından sonra yeniden örgütlendi. Muhalefet, İngilizler tarafından Malta'ya sürülen tutukluların o yılın sonunda serbest bırakılıp Ankara'ya dönüşleriyle de hız kazandı. Malta'dan dönenlerin bazıları, eski karakol şefi Vasıf dahil, muhalefete katıldılar ve 1922 Temmuz'unda ikinci grubu kurdular. İkinci grup ideolojik açıdan çok karışıktı ve gerçekte birbirlerine sadece Mustafa Kemal'de algıladıkları artan mutlakiyet ve köktenciliğe karşı ortak muhalefetle bağlıydılar. Müdafaa-i Hukuk grubu mecliste genel olarak bir çoğunluğa sahipti. Gel gelelim, grupların ikisi de disiplinli değildi ve her birinin taraftar sayısı değişip duruyordu. Eylül 1922'deki Bağımsızlık Savaşı'nda alınan zafer, Mustafa Kemal'in konumunu fazlasıyla güçlendirmişti. O artık halaskar gaziydi ve bu durumdan savaş ertesi dönemdeki konumunu sağlamlaştırmak için yararlanmakta kararlıydı. 6 Aralık'ta Müdafaa-i Hukuk grubunu siyasal bir partiye, Halk Fırkası'na dönüştürme niyetini ilk kez açıkladı. Önde gelen bazı gazetecilerle olan görüşmelerde halifeliğin kaldırılması ve bir cumhuriyet kurulmasından da ilk kez söz etmişti. Mart ayı sonunda ikinci grup liderlerinden birinin Ali Şükrü, Mustafa Kemal'in muhafız kıtası komutanı Topal Osman tarafından öldürülmesinden dolayı çok gergin olan bir ortam varken meclise 1920 tarihli Hıyaneti Vataniye Kanunu'nda saltanata dönüş mücadelesinin yasa dışı olduğu yolunda bir değişiklik getirildi. 1 Nisan'da Mustafa Kemal meclisi dağıtma ve yeni seçimlere gidilme niyetini açıkladı. Bir hafta sonra da yeni partisi için 9 umdelik bir beyanname sundu. Bu beyanname değişik kaynaklardan alınmış genel ifadeler, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ile özel ayrıntıların tütün pazarlaması ıslah tedbirleri garip bir karışımıydı. 15 Nisan'da Hıyaneti Vataniye Kanunu'na ilişkin değişiklik meclisten geçti ve ertesi gün meclis dağıtıldı. Ankara'da bütün bunlar olurken, İstanbul'da ise İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin son kongresi yapılıyordu. Kongreyi toplantıya İttihat ve Terakki'nin eski İstanbul patronu ve karakol kurucularından Kara Kemal Bey çağırmıştı. Kara Kemal, Mustafa Kemal'le Ocak ayında İzmit'te İttihatçıların gelecekteki rolüne dair gizli müzakereler yapmıştı. Kongre kendi 9 maddelik programını kaleme almış ve yeniden canlandırılmış İTC'nin liderliğini Mustafa Kemal'e önermişti. Mustafa Kemal ise bu onurlandırmayı nazikçe geri çevirmişti. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yeni bir meclis için 2 dereceli seçimler yapıldı. Adayların nitelikleri ve geçmişleri bizzat Mustafa Kemal tarafından adam akıllı bir incelemeye tabi tutulmuş olduğundan, ikinci gruptan hiçbir üye yeni meclise girememişti. Yeni meclis ilk olarak 11 Ağustos 1923'te toplandı ve ancak bundan sonra Müdafaa-i Hukuk grubu kendini şimdi bütün meclisi içeren Halk Fırkası adıyla yeniden yapılandırdı. Yeni parti, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin bütün varlığını devralmış, bu da kendisine bir hamlede ülke çapında bir örgüt sağlamıştı. Lozan'da Türkiye ile itilaf güçleri arasında akdedilen barış antlaşmasını tartışan ve tasdik eden, işte bu çok daha sıkı bir denetim altına alınmış yeni meclisti. Lozan Barış Antlaşması. Savaş halinin bitmesinin hemen ardından İtilaf devletleri Türkleri görüşmelere başlamaya davet etti. Türk tarafı görüşmelerin İzmir'de yapılmasını istiyordu. Bu durumda heyete Mustafa Kemal başkanlık edecekti. Ama İtilaf devletleri Türk topraklarında görüşme yapılmasını kabul etmedi ve sonunda Lozan seçildi. İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan ev sahipleri olmuş, Türk tarafına ise heyet gönderilmesi için hem Ankara hem İstanbul hükümetlerine davette bulunulmuştu. Buna tepki olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun son sadrazamı Ahmet Tevfik Paşa Oktay, Ankara'ya bir telgraf çekerek müşterek bir heyetin gönderilmesini önermişti. Bu öneri Millet Meclisi'nde büyük bir öfke doğurmuş ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasına ilişkin bir önergenin kabul edilmesine yol açmıştı. 4 gün sonra Tevfik Paşa sadrazamlık mührünü Osmanlı nazırlarına bütün faaliyetlerine son vermelerini emreden milliyetçilerin İstanbul'daki temsilcisi Refet Paşa'ya, Bel'e teslim etti.